Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 İsven 1400, Hicri Kameri 28 Recep 1443 ve Miladi Takvimle Ekim Art 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, farklı bir açıdan 8 yıllık ussal savunma yılları, mutfak kültürü, benim Müslüman çocuğum ve Nehcul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Ukrayna krizinin Amerika'nın mafya rejiminin ürünü olduğunu söyledi. Ukrayna'da Rus ordusu güneydeki Kherson kentine girdi. Öte yandan Zelenski, Putin ile müzakere hazır olduğunu söyledi. Lavrov, Amerika, Avrupa'daki nükleer silahlarını geri çekmeli dedi. İran ve Pakistan askeri yetkililer arasında görüşme yapıldı. Irak'ta ikinci Amerikan askeri destek konvoyu hedef alındı. Ermenistan parlamentosu bugün cumhurbaşkanı seçecek. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i, bugün modern cahiliyenin en belirgin ve en mükemmel simgesi, esas itibariyle kriz yaratan ve krizle yaşayan Amerika'nın mafya rejimi olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'i, Salı günü Bisit Bayramı dolayısıyla televizyonda yaptığı konuşmada bu vurgu yaparak şöyle dedi. Amerika rejimi modern cahiliyenin en mükemmel örneğidir. Bu rejim kriz yaratan ve kriz yaşayan bir rejimdir ve içinde bulunan siyasi, iktisadi ve silah mafya çeteleri dünyada kriz çıkarmaktan beslenen bir mafya rejimidir. Ayetullah Hamene'yi Amerikan politikalarının mafya çeteleri bu ülkenin politikalarını kontrol etmek ve yönlendirmekte etkili rol ifa ettiğini belirterek şu vurguyu yaptı. Amerikan başkanlarının iktidarın başına geçme veya iktidarın başından uzaklaştırılması onların elinde olan bu mafya çeteleri bekaları için dünyanın çeşitli bölgelerinde kriz yaratmaya ve kriz odakları kurmaya muhtaçtır. Ayetullah Hamene'yi son yıllarda tekfirci IŞİD terör örgütü gibi krizler Amerika'nın mafya rejiminin yarattığı krizlerden biri olduğunu belirterek şöyle dedi. Amerika'nın mafya rejiminin elebaşları eğitimli köpekleri yani IŞİD'i kendileri kurduklarını itiraf ettiler. IŞİD teröristleri masum insanların kafalarını aleni bir şekilde kesiyor, diri diri yakıyor veya suda boğuyordu. Böylece Amerika'nın silah fabrikaları bu krizlerden azami derecede yararlanmalarını sağlıyordu. Ukrayna krizi de Amerika'nın politikalarının sonucu olduğunu altına çizen İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şu vurguyu yaptı. Bugün Ukrayna Amerika'nın kriz çıkarma politikasının kurbanıdır. Zira Ukrayna iç işlerine müdahale etmek ve bu ülkede protesto eylemleri başlatmak ve kadife devrimi yapmakla Ukrayna'nın istikrarını bozdu ve bu hale getirdi. Ayetullah Hamenei İslam Cumhuriyeti'nin sabit tutumu savaşa karşı olmaktan ibaret olduğunu belirterek İran dünyanın neresinde olursa olsun savaş insanların katledilmesi ve onlara ait olan altyapıların tahrip edilmesine karşı olduğunu vurguladı. Amerika'nın dünyada başka yerlerde de kriz çıkardığını hatırlatan İslam İnkılabı rehberi şu soruları sordu. Amerika'nın Suriye'nin doğusunda işi ne? Neden Suriye'nin petrolünü çalıyorlar? Neden Afganistan halkının milli servetini çalıyorlar ve gasp ediyorlar? Neden Batı Asya bölgesinde Siyonistlerin gece gündüz aralıksız işlediği cinayetleri savunuyorlar ve tüm bu krizleri insan haklarını savunma adına yaptıklarını söylüyorlar? Yemen milletine karşı işlenen cinayetleri de Amerika ve Batı'nın çelişkili davranışlarının bir başka örneği olduğunu kaydeden Ayetullah Hamenei, Yemen milleti 8 yıldır bombardımanların altında yaşadıklarını ancak Batı devletler bu cinayetleri kınamadıkları gibi bu millete karşı işlenen cinayetleri propaganda, medya sözlü ve hatta pratik destek sağladıklarını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran Büyükelçinin çabalarıyla Ukrayna'da yaşayan çok sayıda İranlının çatışma bölgesinden tahliye edildiğini söyledi. Said Hatipzade, Ukrayna'da yaşayan İranlıların ayrılması için Tahran, Bükreş ve ardından Varşova ve Budapeşte'ye uçuş başlatma ihtimaline değinerek şöyle dedi. Ukrayna'da kalan İranlılara getirmeye çalışan bazı özel durumlar var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne göre Polonya başkentine yaklaşık 300 İranlı öğrenci yerleştirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Havacılık Teşkilatı yetkililerinin aralıksız takibiyle Ukrayna'da ikamet eden öğrenci ve İranlıların Polonya üzerine dönüşleri için uçuş izni çıkartıldı ve 300 İranlı ülkeye geri döndü.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. gününü tamamlarken Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Vadim Denisenko, Rus kuvvetleri Ukrayna'nın güneyindeki Kherson şehrine girdi ancak Ukrayna hala belediye binasını kontrol ediyor dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Philip Grandi Twitter'dan yaptığı açıklamada Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısı 677 bine ulaştı dedi. Bu arada Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda bir çocuk 4 kişi öldü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Kiev'de Ukrayna istihbaratının merkezleri vuracağını duyurmasının ardından akşam saatlerinde kentte büyük patlama sesleri duyuldu. Ukraynalı yetkililer nerelerin hedef alındığını açıklamadı.
Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'a yönelik saldırılarda sürüyor. Rus güçlerinin dün şehre düzenlediği roket saldırısında en az 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler Ukrayna'da savaştan zarar gören siviller için çok kısa zamanda 1,5 milyar dolar bağış sözü alındığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti. Bu arada Amerikan Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile 30 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'ın bir yetkilisi, Rus kuvvetlerinin Kiev'e yaklaşması ve Ukrayna'nın batıdan yardım çağrılarının yoğunlaşması sebebiyle görüşmenin gerçekleştiğini duyurdu. Zelenskiy, eğer Rusya barışa hazırsa orada olmamız önemli ama barışa hazır değilse bu görüşmeler sadece zaman kaybı dedi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesine vurulması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada Kiev'deki Shevchenko bölgesinde bulunan televizyon kulesi vuruldu. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından Ukrayna'nın başkentindeki yerel televizyon kanallarının yayınlarını durdurdu. Rusya Savunma Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada Rus ordusunun Ukrayna'yı silahsızlandırmak için düzenlediği özel bir operasyon sırasında 43 askeri karargah ve telekomünikasyon merkezi de dahil olmak üzere 1325 asker altyapıyı hedef aldığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. Zelenski, Rusya Devlet Başkanı ile müzakere masasına oturmamız gerçeklerini dünya biliyor dedi. Zelenski, öncelikle ateşkesten söz edilmeli çünkü biz müzakere masasının arkasındayken askeri uçakların ve helikopterlerin muharebe görevi yapması söz konusu olmamalı dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki Rus askeri operasyonun amacının Donbas'ın sivil nüfusunu savunmak, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin ve Kırım'ın Rus hakimiyetini tanımak olduğunu belirtirken, Zelenski müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında çarşamba günü Belarus, Ukrayna sınırında Pripyat adlı sınır bölgesinde yeni bir müzakere turu yapılacak.
Rusya'nın Güvenlik Konseyi Yardımcısı Fransız yetkililerin tehditkar açıklamaları konusunda uyardı. Ars Haber Ajansı'na göre Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Fransa'nın Rusya'ya karşı ekonomik bir savaş başlatma tehdidinin Moskova'dan karşılıklı bir tepkiye yol açacağı konusunda uyardı. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu tepki olarak Fransız Mali Bakanı salı günü Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ekonomik ve mali bir savaş başlatacağını iddia etti. İddia NATO'nun Rusya sınırı yakınlarında dahil olmak üzere Doğu Avrupa'daki askeri operasyonların devam etmesi ve Fransız ordusunun salı günü Ukrayna'nın komşusu Romanya'da konuşlandırmasıyla ortaya çıktı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile savaş istemediğini ve Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini söyleyerek Ukrayna'daki Rus askeri operasyonlarına derhal son verilmesi çağrısında bulundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planın olmadığını, Rusya'nın hedeflerine ulaşana kadar Ukrayna'daki askeri operasyonlarını sürdüreceğini ve Moskova'nın asıl amacının Rusya'yı korumak olduğunu söyledi.
Avrupa Parlamentosu Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyelerine destek veren karar tasarısını kabul etti. Bağlayıcılığı bulunmayan tasarı oylamaya katılan 676 milletvekilinden 637'sinin oyuyla geçti. 13 milletvekili aleyhte oy kullandı, 26 milletvekili çekimser kaldı. Milletvekilleri Rusya'nın Ukrayna'yı tam teşekküllü işgalini en güçlü şekilde kınayarak Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun saldırıdaki rolünü de telin etti. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya askeri ve insani yardımları artırması gerektiği belirtilen tasarıda savaştan kaçan Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi ve istihbarat işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Moskova'nın 12 diplomatının Amerika'dan sınır dışı edilmesine karşılık vereceğini vurguladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Lobezny'a pazartesi akşamı yaptığı açıklamada Amerika'nın Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'ndeki 12 diplomatı istenmeyen bir unsur olarak ilan ettiğini söyledi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi gazetecilere verdiği demeçte Amerika'nın Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi'ndeki 12 diplomatı istenmeyen bir unsur olarak ilan ettiğini ve onları 7 Mart'a kadar Amerika'dan ayrılmaya çağırdığını söyledi. Rus yetkili, Rus diplomatların Birleşmiş Milletler misyondan sınır dışı edilmesinin Amerika'nın Birleşmiş Milletler şartı ve ev sahibi ülkenin anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini gösterdiğini belirterek bu hareketi Amerika'nın Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki temsiline karşı başka bir düşmanca hareket olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizine dair değerlendirmesinde Amerika'ya eski Sovyet ülkelerine askeri tesis kurmaktan vazgeçme çağrısı yaptı. Lavrov, Batı'nın eski Sovyetler Birliği ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Bazı Avrupa ülkelerinin topraklarında Amerika'nın nükleer silahlardan bulunmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, bu silahların Amerika'ya dönmesinin zamanı çoktan geldi dedi. Silahsızlanma konusundaki bir konferansta konuşan Lavrov, Ukrayna'da yaşananları orada ortaya çıkan suç rejiminin batılı hamillerinin yardım ve yataklarının bir sonucu olarak niteledi. Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah bulunmasının önüne geçmek için bütün önlemleri aldığını belirten Lavrov, Rusya'da kara bazlı orta ve kısa menzilli füzelerin daha önce de şu anda da bulunmadığını söyledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ve Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü. Erdoğan görüşmede Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insani durumunu iyileştirmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini belirtti. Bu arada Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Hollanda ilişkileri ele alındı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Haber bültenimize devam ediyoruz. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Başkanı'ndaki İran heyeti Pakistan Savunma Sanayi Bakanı ile görüştü. Aynı zamanda Pakistan Hava Kuvvetleri tesislerini ziyaret etti. İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi ve İran askeri heyeti üyeleri Pakistan'a yaptığı resmi ziyaretin ardından Pakistan Savunma Sanayi Bakanı Sübeyde Celal ile İslamabad'da bir araya geldi. Toplantıya Pakistan Savunma Sanayi Bakanı'ndan bir grup yetkinin yanı sıra İran'ın Pakistan Büyükelçisi ve İran'ın Pakistan'daki askeri ateşesi de katıldı. Taraflar savunma ve askeri teçhizat alanında iletişimi genişletme yolları dahil olmak üzere İran ve Pakistan arasında ikili işbirliği ile ilgili son gelişmeleri ele aldı.
İran Kültür ve İslami İnşaat Bakanı Sinema Kurumu Berru'daki vakfının bölge ülkeleriyle ortak film yapımları için hazır olduğunu duyurdu. İRN Ajansı'na göre Muhammed Mehdi İsmail'i dün Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vesam El Murtaza ile yaptığı görüşmede İran'ın sinema, sanat ve tiyatrosunun kapasite ve deneyimlerine atıfta bulunarak şunları söyledi. İran kültür diplomasisinin ilk hedefi Lübnan'dır ve Lübnan'da yetkililer ile İran arasındaki ortak çalışma için olumlu bir işbirliği ortamı göz önüne alındığında iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin genişletilmesi daha işlevsel olmalıdır.
Filistin Sağlık Bakanlığı dün akşam saatlerinde El Arub mülteci kampı ahalisinden Ammar Şefik Ebu Afife isimli bir Filistinli'nin Batı Şeria'nın güney kesimindeki Beytüllahim'e bağlı Beytü Fitar kasabasının yakınlarında işgalci İsrail güçlerinin kurşunlarına hedef olarak şehit olduğunu duyurdu.
Dünya Siyonist örgütünün yerleşim birimi dairesi, yeniden edilmiş Ukraynalı Yahudiler için Nakab'da yerleşim sitelerinin inşasına başladığını duyurdu. Şahap Haber Ajansı'na göre örgütün yerleşim birimi başkanı Ishar Merling, salı günü yaptığı açıklamada şöyle dedi. Ukrayna'da çalışmanın başlamasından birkaç hafta önce işgal altındaki Filistin'e göç etmek isteyen Ukraynalı Yahudi aileleri geçici barınaklar inşa etmek için ayrıntılı bir plan sunuldu.
Irak'ta Amerikan askeri destek konvoyu Divaniye eyaletinde hedef alındı. Son aylarda Amerikan askeri destek konvoyları Irak'ın çeşitli yerlerinde defalarca hedef oldu. Ancak Amerikalılar Irak parlamentosunun ülkeyi en kısa sürede terk etme kararına uymaktan kaçınmaya devam ediyor. Dün sabah da Musenna eyaletinde Amerikan askeri destek konvoyuna saldırı düzenlenmişti.
Batılı ülkelerin insan hakları politikalarını eleştiren Suriye Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin liderlerinin insan haklarını araç olarak kullandıklarını söyledi.
Suudi saldırgan koalisyonunun Yemen halkına karşı saldırıları ve cinayetleri bütün hızıyla devam ederken, Yemen'in Saide eyaletinin bazı bölgeleri dün Suudiler tarafından en ağır hava saldırıları ve topçu atışları tarafından hedef alındı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın azalan etkilerine bağlı olarak dünya genelinde kısıtlamalar kaldırılıyor, virüse karşı yaygın mücadele artık aşıyla veriliyor dedi. Buna göre son 24 saatte 403.117 COVID-19 testi yapıldı. 59.885 kişinin testi pozitif çıktı. 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 71.545 oldu.
Ve son haberimiz Ermenistan parlamentosunda Ermenistan Cumhurbaşkanı seçilmesi konusu bugün görüşülecek. Cumhurbaşkanlığı görevine iktidardaki siyasi güç tarafına aday gösterilen Bakan Vahagen Kaçoryan tek aday.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ukrayna krizi ve Türkiye'nin Yunanistan suçlamalarını eleştirmesi etrafında. Ukrayna ve Rusya arasındaki askeri çatışma bölgedeki bazı stratejik müttefiklerin karşılıklı ifşaatlarda bulunmasına yol açtı. Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun iki aktif üyesi olan Türkiye ve Yunanistan son yıllarda gergin bir dönem yaşadı. Aslında hem Türkiye hem de Yunanistan Batı'nın müttefiki olarak biliniyor ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya liderliğindeki Doğu bloku her zaman karşı çıkıp tavır sergilediler. Fakat bölge ve dünyadaki çeşitli ülkeler arasındaki güç savaşı ve aralarında yaşanan rekabet dikkate alınınca ülkelerin Doğu veya Batı blokunda yer alması bir yana, her ülkenin kendi çıkarları peşinde olduğu ve sırf ulusal çıkarlarını kazanmak için rol üstlendiği ve aynı sebepten ötürü dost veya düşman ülkelere karşı tavır sergilediği söylenebilir. Bu arada Türkiye'nin bölgedeki gerginlikleri tablosu, Avrupa havzasında bulunan bu ülkenin birçok önemli kart ve imtiyazı kaybettiğini ve güçlü bir konumda olmadığını gösteriyor. Halbuki rakip ülke yani Yunanistan hala Batı'nın yoğun desteğinden yararlanmaya devam ediyor. Diğer yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki askeri çatışmalar sırasında görünen o ki her iki taraf birbirinden imtiyaz koparma niyetinde. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunan mevkidaşını eleştirerek kıdemli Yunan diplomat Ukrayna krizini kötüye kullanarak Türkiye'ye iftira atıyor dedi. Mevlüt Çavuşoğlu sosyal paylaşım sitesinde şahsi sayfasında şöyle yazdı. Tüm dünya Ukrayna'da meydana gelen trajediye odaklanırken Nikos Dendias kendi kişisel uğraşısına odaklanmış durumda. Her koşulda Türkiye'yi karalamak böylesi bir saçmalık konusunda çok fazla adanmışlık ve çaba ortaya konuluyor. Çok üzücü.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise pazar günü Türkiye'nin Ukrayna durumunu suistimal ettiğini söylemişti. Ukrayna krizinin başlamasından itibaren Türkiye dünyadaki diğer tüm meseleler gibi yaşanan olayları siyasi ve propaganda açılarından istismar etmeye çalıştı. Örneğin Türk makamları Dışişleri Bakanlığı ve de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli bildiriler yayınlayarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ukrayna, Kuzey Atlantik Paktı NATO'ya katılmak için gönüllü olan ülkelerden ve aynı zamanda da Türkiye'nin müttefiklerinden biridir. Rus-Ukrayna askeri çatışmasından önce Türk yetkilileri her zaman Kiev'i destekledi. Bu nedenle Ukrayna, Türkiye'den Karadeniz'i Rus gemilerine ve donanmalarına kapatmasını istedi. Türkiye pratikte başta bu talebi kabul etmezken, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son açıklamasında kıyıdaş olan olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık dedi. Ukrayna ve Rusya arasındaki askeri çatışmalar sırasında Türkiye yetkilileri her zaman olduğu gibi siyasi destekler vermek ve bildiriler yayınlamakla yetindiler. Ankara'nın bu eylemi Türkiye'nin her zaman NATO üyelerine, özellikle de Amerika'ya, bu örgütün tüm üye devletlerinin ön saflarında hizmet verdiği bir durumda gerçekleşti. Belki de bu yüzden bazı Batılı uzmanlar Ankara yetkililerinin NATO'ya karşı tutumlarını netleştirdiğini ifade ediyorlar. Örneğin dünyaca tanınan Fransız siyasi meseleler uzmanı ve uluslararası ve jeopolitik alanda birçok kitap yazan Alexander Delval'a göre Ankara, Rusya ve NATO arasında savaş başlatmak hedefiyle tüm olanaklarını seferber etmiştir. Aslında Türkiye yetkilileri bölge ve dünya çapında da önemli ve etkin rol ifa etmek için Rusya ve NATO arasında çatışmanın yaşanmasından başka bir çare bulmadıkları söylenebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Putin tarafından Amerika ve ortaklarının boykot kararının imzalanması etrafında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazartesi günü Amerika ve bazı Amerikan ortak ülkelerini boykot edecek belgeyi imzaladı. Bu başkanlık kararına göre Amerika ve onun yanında yer alan ülkelere yönelik özel ekonomik tedbirler alınacak. Kremlin'in bu bağlamdaki bildirisinde şu açıklamalara yer verilmiştir. Rusya Devlet Başkanı Putin, Amerika, yabancı ülkeler ve onların yanında yer alan uluslararası kuruluşların dostane olmayan tavırlarıyla ilgili olarak özel ekonomik tedbirlerin hayata geçirilmesi talimatını verdi. Moskova'nın bu hamlesi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları bahanesiyle Amerika, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya ve Avustralya'nın Rusya'ya karşı eşi benzeri görülmemiş Batı yaptırımlarının duyurulmasına misilleme olarak geldi. Batı, Rusya'ya tarihinde eşi benzeri görülmemiş kapsamlı yaptırımlar uygulama fırsatından yararlandı. Yaptırımlar ekonomik, ticari, bankacılık, siyasi ve diplomatik alanlarda tüm üst düzey Rus yetkililere ve ayrıca oligarklara yönelik olmuştur. Bu bağlamda Rus savaş uçaklarının Rus uçaklarının Avrupa ülkeleri üzerindeki uçuş ve geçiş yasakları, ayrıca Rus medyası ve spor sektörüne yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlar da söz konusu olmuştur. Gerçekte yaptırımların kapsamını olabildiğince genişletmek için fazla yer kalmadığını söylemek mümkün, ancak Kremlin uzun zamandır Batı'nın geniş çaplı yaptırımlarını öngörmeye hazırdı. Sam Dian ve David Pearson, Los Angeles Times'ta yayınlanan bir makalesinde Amerika ve müttefikleri askeri bir çatışmayla yüzleşmek istemedikleri için sert ekonomik yaptırımlara başvurdular. Putin'i Ukrayna'dan vazgeçirmeye ikna etmek için bunu yaptılar. Ancak Çin'in Moskova'ya yardım etme isteği de dahil olmak üzere bir dizi faktör yaptırımların etkinlik göstermesini önlemiştir.
Putin'in boykot kararı ile zaten başlayan tepkilerin Batı'nın düşmanca eylemlerine benzer bir şekilde gelmesi bekleniyordu. Rusya'nın 2021'de dünyanın en büyük ikinci doğalgaz ve petrol üreticisi olduğu düşünüldüğünde Moskova'nın Avrupa ve Batı'ya özellikle de bu alanda ciddi kısıtlamalar ve yaptırımlar getirmesi bekleniyor. Washington ve ortakları özellikle Avrupa'nın bu durumdan etkilenmesi öngörülmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri Rus gazına %40 bağımlı ve petrollerin 1/4'ünü Rusya'dan tedarik ediyorlar. Nitekim 2014 yılında Ukrayna krizinin de etkisiyle Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan gerginliğe rağmen Rusya'nın Avrupa'ya yaptığı enerji ihracatının hızı durmamış ve tüm zamanların en yüksek seviyesine bile ulaşmıştır. Gerçekten de kapsamlı yeni Batı yaptırımları Avrupa'nın Rusya'nın özellikle de enerjisine olan yoğun bağımlılığı nedeniyle Rusya'nın enerji sektörünü hedef almıyor. Rusya ayrıca petrol ihracatının çoğunu Yeşil Kıta'ya ve Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya göndermekte ve Amerika'dan sonra dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisidir. Bu durum Moskova'nın özellikle de kış aylarında Avrupa'ya enerji yaptırımları uygulama olasılığını artıracaktır. Aynı zamanda dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olan Rusya, politikaları ve eylemleriyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını etkileyebilmektedir. Bu bağlamda enerji sektöründe ciddi silkelenmeler ve dalgalanmaların yaşanacağı da söylenebilir. Tabii ki Amerika buna tepki gösterecektir. Bu bağlamda Amerika Ulusal Güvenlik Başkanı Küresel Ekonomi Danışmanı Derek Singh, Rusya'yı daha fazla yaptırım yaşamakla tehdit ederek Rusya enerjiyi silah olarak kullanmak isterse Amerika eksiklikleri önlemek için tamamen hazırdır. Üreticiler ve enerji tüketicileriyle petrol fiyatlarının yükselmesini önlemek için stratejik rezervlerimizi tartışabiliriz. Bununla başa çıkmak için çok fazla girişimde bulunabiliriz diye konuştu. Buna rağmen Amerika'nın iddialarının sırf bluften ibaret olduğu, Rusya Batı'nın yaptırımlarına karşı telafi edici girişimlerde bulunmak isterse Avrupa ve Amerika'nın pek de yapacak şeylerinin kalmayacağını söylemek mümkün. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 11 İsvend 1400 Hicri Kameri, 28 Recep 1443 ve miladi 2 Mart 2022 Çarşamba. ...47 yıl önce bugün Hicri Şamsi 11 İsvan 1353'te Despot Pehlevi silsilesinin son şahı Muhammed Rıza'nın emriyle Restahis Partisi kuruldu. Böylece İran resmen tek partili bir ülke haline geldi ve rejimin denetiminde faaliyette bulunan birkaç parti feshedildi. Bu parti şahın gayrimeşru hedefleri, özellikle diktat rejimin pekişmesi ve halkın bu partiye üye olmaları yoluyla onların denetlenmesinin tahakkuku için bir araç niteliğindeydi. Sürgende bulunan rahmetli İmam Hümeyni gönderdiği mesajda halkın Restahis Partisi'ne karşı çıkmalarını isterken şunları vurguladı. Sözde Milli Restahis olarak bilinen bu parti hakkında diyebiliriz ki bu olay dayatıcı şekliyle anayasa ve uluslararası kurallara aykırıdır ve hiçbir ülkede buna benzer bir parti yoktur. Bu partinin kurulması İran halkının öyle hoşnutsuzluğuna neden olmuştu ki 3,5 yıl hayattaydı ve İran halkı kıyamının doruğunda kapatıldı. ...99 yıl önce bugün Hicri Şamsi 11 İsvan 1301'de İranlı çağdaş müzisyen Murtaza Hanane dünyaya geldi. İlk eğitimini bitirdikten sonra müzik okuluna giren Hanane, Tahran Senfonik Orkestrası rehberi oldu. Ardından Tahran Radyosu ile işbirliği yaptı. İran müziğinin önde gelen hocalarından olan Hanane, Hicri Şamsi 1368'de 67 yaşında vefat etti. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 28 Recep 60 yılında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kafilesi Kutsal Medine kentinden harekete başladı. O Hazretin bu hareketi 15 Recep'te Muaviye'nin ölümü ve oğlu Yezid'in iktidara geçmesi üzerine gerçekleşti. O hemen Medine hükümdarından Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'dan kendisi için biat almasını veya o hazreti katletmesini istedi. Ancak Yezid'in fasık, günahkar ve sapık birisi olduğuna vakıf olan o hazret biattan kaçındı ve hanedanı ve birkaç yareniyle birlikte Medine'yi Mekke'ye doğru terk etti. O hazret ayrılmadan önce kardeşi Muhammed Hanife'ye teslim ettiği bir vasiyetinde de şunları vurguladı. Ceddim Resulullah, ümmetinin kurtuluşu ve ıslahı için ayağa kalktım. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak, dedem Muhammed ile babam Ali bin Ebi Talib'in ahlakına riayet etmek istiyorum. İmam Hüseyin Aleyhisselam ve pak yarenleri Kerbela çölünde nihayet Yezidiler tarafından şehadete ulaştı. ...18 yıl önce bugün 2 Mart 2004'te Kutsal Kerbela ve Kazemin kentlerinde İmam Hüseyin Aleyhisselam yas merasimlerine birkaç bombalı terör eyleminin vuku bulması neticesinde yüzlerce masum insan şehit düştü ve yaralandı. Aynı yılda Irak'ın Müslüman halkı, Irak'ın Devrik Saddam rejiminin İmam Hüseyin Aleyhisselam yas merasimlerini yıllarca yasaklaması ardından bu hüzün dolu merasimi görkemli bir şekilde gerçekleştirdi. Kerbela ve Kazemin terör olayları aslında Amerika ve İngiliz güçlerinin Nisan 2003'ten itibaren Irak topraklarını işgal etmeleri ardından başladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan
8 yıllık kutsal savunma yılları. Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık savunma yılları isimli seri sohbetimizin 9. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İmam Hümeyni'nin dini maneviyatını ve bu maneviyatın İran toplumu ve genç mücahitlerin moraline yaptığı etkiyi ele alacağız.
İranlı mücahitlerin eski diktatör Saddam'ın İran'a yönelik kalleşçe saldırısına karşı 8 yıllık kutsal savunma kahramanlıklarını ve özelliklerini ele aldığımız sohbetimizin 9. programıyla birlikteyiz. Bu seri sohbetimizde Saddam'ın İran'a dayattığı savaşın diğer savaşlardan farklı özelliklerini anlatmaya çalışıyoruz. 8 yıllık kutsal savunmanın özelliklerinden biri de İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'nin savaşa liderlik etme ve komuta eğitmedeki etkisi ve İranlı mücahitlerin İmam Hümeyni ile duygusal ve manevi ilişkisiydi. Daha önceki programlarda Irak'ta Bağız ordusuna karşı yürütülen savaşta İranlı mücahitler arasındaki maneviyatın tezahürlerinden bahsetmiştik ve irfani bir devrim lideri olarak İmam Hümeyni'nin bu maneviyat üzerindeki etkisinden bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin bahsettiği ve üzerinde hareket ettiği maneviyat türünden bahsetmek istiyoruz.
İmam Hümeyni, Allah'a imanı ve güveni savaş alanına dahil ederek denklemlerini değiştirmiş ve büyük bir güç üretmiştir. Maneviyat savaşa dahil olduğunda inanç araçları kendi hizmetine alır. İman araçlara ve aletlere sahip olmazsa ondan bir şey çıkmaz. Tıpkı nefsi ve iradesi olup da bir şeyi kaldıracak eli, kıpırdatacak ayağı olmayan insan gibi olur. Eğer araçlar ve aletler olup da Allah inancı ve maneviyatı yoksa, o zaman iradesi olmayan insan gibidir. Ruhu olmayan bir bedendir. İlahi dünya görüşüne göre ruh asıldır ve beden, insan ruhunu yetiştirmek için bir kaptır. İnsanın güç ve yeteneğinin de bedeninden, zihninden ve ruhundan kaynaklandığı ve fiziksel gücün, zihinsel gücün ve ruhsal gücün insan yeteneklerinin toplamı olduğu açıktır.
Manevi güç veya moral, manevi ve kültürel faktörlerle yakından ilişkilidir. Çünkü bu faktörlerin bir kısmı bireylerin manevi gücünü ve ruhunu artıran manevi ve kültürel faktörler arasındadır. Savaşlarda da savaşanların morali ve ruhu çok önemlidir. Bir kişinin ruhu kendisine verilen görevleri yerine getirmenin ve o bir yapının amacına ulaşmak için onun bir unsuru olarak birlikte çalışmanın çıkarını düşünmesine yol açar. Güçlü moral her kişinin bir takımda çalışacağı veya savaşacağı ve işini mümkün olduğunca iyi yapmak için elinden gelenin en iyisini yapacağı anlamına gelir. İranlı mücahitlerin kutsal savunmadaki zaferinde manevi ve kültürel faktörler temel ve belirleyici bir rol oynamıştır. Böylece kutsal savunma bu faktörlere sahip olmaması halinde başka bir kaderle karşılaşabilirdi.
Genel olarak İran İslam Cumhuriyeti savaş döneminde fiili maddi faktörler açısından Irak'tan çok daha zayıftı. Savaş sırasında Irak, ekonomik güç ve uluslararası ve bölgesel güçlerin askeri, siyasi ve mali desteği açısından İran'a karşı somut ve yadsınamaz bir avantaja sahipti. manevi ve kültürel faktörlerin büyüklüğü ve büyük etkisi, düşmanın İran'a karşı hangi maddi güçle hizaya girdiği netleştiğinde ortaya çıkıyor. Tabii ki Basri düşmanın maddi olmayan hiçbir unsurun olmadığı veya maddi faktörlerin İran'ın savaştaki zaferini etkilemediği anlamına gelmez. Ancak maddi gücün Irak'ın, manevi ve kültürel gücün İran'ın lehine olduğu yadsınamaz bir gerçektir.
Maneviyat ve maneviyatçılık İmam Hümeyni'nin tüm düşünce ve eylemlerini kapsayan ve onun zihinsel ve pratik melekesi haline gelen İslami eğitim kategorilerinden biridir. Birçok düşünüre göre İmam Hümeyni modern zamanlarda İslam'ın büyük manevi ve adalet arayan öğretilerini canlandıranlardan biridir. İmam Hümeyni inançları, düşünceleri, bireysel ve toplumsal eylemleri İslami öğretilere veya kendi deyimiyle saf Muhammedi İslam'a uygun olan İslam ekolünün eğitimlerinden biridir. Çağdaş yazarların eserlerinde maneviyat ve maneviyatçılık, psikolojik ve dini olmak üzere iki bakış açısının etkisi altında tartışılmıştır. Psikolojik yönelimli görüşü sahte tasavvuf ve sapkın ekollerden doğmuş, dini yönelimli görüşleri ise her dinde yapılan tahriflerle orantılı olarak tarif edilmiş, çarpıtılmış ve hurafelerle karıştırılmış dini öğretilerden etkilenmiştir. İslam'da maneviyat, birey ve toplumda maneviyatı teşvik etmek amaçlı olup, bu ilahi dinin eğitim direklerinden biridir. İslami maneviyatın sınırlarını ve çizgilerini bilmek, İslam'ın bu konudaki görüşlerini belirlemenin yanı sıra bireysel ve İslam toplumunun manevi sapmalarını da önleyebilir.
Tahran Radyosu.
İmam Hümeyni'nin hayatındaki spiritualizm veya maneviyatçılık 4 aşamadan oluşur. İlk aşama manevi bilimleri ve bilgi öğrenme eğilimidir. Bu dönemde İmam Hümeyni merhum Ayetullah Şahabadi gibi büyük üstadlardan maneviyat ve ahlak eğitimi almıştır. İkinci aşama İslami yapılanma ve arifane gelişme olarak adlandırabileceğimiz İmam Hümeyni'nin öğrendiklerini, düşünceleri, ahlakları ve tavırlarına pratikte kullanmasıdır. Üçüncü aşama maneviyat hocası olarak İmam Hümeyni'nin Kum ve Necefi Eşref İlahiyat okullarındaki öğrencileri eğitme sorumluluğunu üstlendiği dönemdir.
İmam Hümeyni'nin manevi hayatının 4. dönemi İslam devriminin zaferinden sonraki döneme kadar uzanır. İmam Hümeyni bu dönemde kurallar, emirler, tavsiyeler, vasiyetler, nasihatler, mektuplar ve yazışmalar şeklinde ve çeşitli vesilelerle yaptığı konuşmalarda ve tabakalara hitabelerinde çeşitli mesajlar şeklinde tüm manevi deneyimlerini sunmaya çalışmışlardır. Bu aşama saf maneviyat yoluna giden İran İslam toplumu ve bu toprakların gençleri için büyük bir nimettir. İmam Hümeyni'nin manevi düşüncelerinde var olan İslami maneviyat, İslam dini etkisi altında kaldı ve İmam Hümeyni'nin söylediği gibi öz Muhammedi İslam'dan etkilendi.
Bu açıdan maneviyat ve maneviyatçılık, İran'da toplumun tüm kesimleri tarafından her zaman dikkate alınan İslami değerlerden biridir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu, devrimin lideri olarak çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamalar, görüşler, tavsiyeler, yazışmalar ve ilmi ve fıkhi eserleri arasında maneviyat dolu düşüncelerini açıklamış ve farklı yönlerini de aydınlatmaya çalışmıştır. İmamın maneviyatını günümüzün diğer manevi ekollerinden ayıran şey, İmam Hümeyni'nin vahiy, peygamberliği ve öz İslami inançlarından kaynaklanan ve İslam hukukunun, velayetinin ve akılcılığın desteğine sahip olan İslami yaklaşımıdır.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık savunma yılları isimli seri sohbetimizin 9. bölümünü dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle beraberiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte yine Kürdistan eyaletinden başka bir şehir olan Bicara giderek bu kentin tarihi ve kültürel özellikleri ve yöresel yemeklerinden bazılarına değineceğiz.
Bugün sizlere Bicar kentinden seslenmek istiyoruz. İran'ın çatısı olarak bilinen güzel ve dağlık bir şehir olan Bicar. Evet, Bicar deniz seviyesinden 1940 metre yükseklikte inşa edilmiş ve kuru ve soğuk bir havası vardır. 7000 yıldan fazla geçmişi olan bu kentte birçok tarihi esere, muhteşem ve geleneksel cazibe merkezlerine sahip olduğunu görüyoruz. Bicar kenti, zirveler beşiği ve antik tepeler kenti olarak da bilinir. Zira Bicar'ın etrafında birçok tarihi ve antik tepe vardır ve arkeologlar buradan birçok tarihi ve antik eserler ve kalıntılar bulmayı başardılar.
Uzmanların verilerine göre Bicar kentinde en az 60 bina ve tarihi eser bulunuyor. Bu eserlerden biri M.Ö. 3. milenyumdan kalma tarihi Kamçgay Kalesi'dir. Bu kale Medler, Partiler ve Sasaniler dönemlerinde stratejik bir sığınak olarak kullanılıyormuş. Bölgenin diğer tarihi eserlerinden Aşkun Baba, Kiremit Kulesi, Yengi Ark Kulesi, Selevat Abad Köprüsü, Serap Gorgen Tepesi, Hüsrev Abad, Gersuz Camisi'ne değinebiliriz.
Bihçar kenti, Kürdistan eyaletinin diğer kentleri ve köyleri gibi el değmemiş güzel bir doğaya sahiptir. Kentin doğal cazibelerinden Bihçar Sit alanı güzel manzaralarıyla insanları hayran bırakıyor. Bu bölge Bihçar kentin 15 kilometre kuzeybatısında bulunuyor ve sahip olduğu farklı bitki örtüsü ve çok güzel doğası ile gözleri kamaştırıyor. Bu bölgede ayrıca birçok nehir ve ırmak da akmakta. Gezel Ozan Nehri, Gomçak Nehri'dir. Bu sit alanında en az 30 memeli türü, 140 kuş türü ve 20 sürüngen tespit edilmiştir.
Bihçar'ın muhteşem cazibe merkezlerinden biri göz ardı edilemeyecek geleneksel çarşı kompleksidir. Aslında kentin atan kalbi sayılan bu pazarın mazisi Safeviler dönemine, yani yaklaşık 500 yıl önceye dayanıyor. Tarihi pazar 1. Dünya Savaşı sırasında büyük ve ciddi hasar gördü, fakat son 10 yıllarda onarıldı ve tekrar kullanılmaya başlandı. Bihçar kentinin tarihi pazarı kapalı bir çarşıdır ve halkın günlük ihtiyaçlarını temin ettiği birçok mağazayı içinde barındırıyor. Bu çarşının en çok gezilecek bölümü ise el sanayi ve el dokumalı halı çarşısıdır. Bu çarşıda Bihçar sanatçıları tarafından dokunan yüreğe ait birçok halı bulunuyor.
Bihçar kenti ayrıca İran'ın halı sanatının önde gelen kentlerinden biri olarak da kabul edilir. Hali hazırda İran içindeki ve dışındaki büyük halı müzelerinde sergilenen Kürdistan'ın eski halılarının çoğu Bihçar halısıdır. Halı dokumak bu kentte çok uzun maziye sahiptir. Bihçar halısının kendine has özelliklerinden biri onun sıkı dokunuşudur. Öyle ki kolay kolay katlanamaz. Buna ilaveten desenleri ve renkleri çok güzel ve göz kamaştırıcıdır.
Programımızın başında da belirttiğimiz gibi bugün sizlerle birlikte Kürdistan eyaletinin Bihçar kentine geldik ve kentin bazı kültürel ve tarihi eserleriyle tanıştık. Şimdi sıra her zamanki gibi yörenin en sevilen yemekleri tanıtmaya geldi. Bugüne kadar muhakkak her türlü kızartılmış yemeği denemişsinizdir. Bu yemekleri birçok lokantada sipariş edebilir veya evde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz.
Fakat belki şimdiye kadar kızartılmış kenger denememiş olabilirsiniz. Bu yüzden şimdi bu Kürt yemekle tanışma zamanı geldi. Kürdistan'ın en bilinen yemeklerinden olan kızartılmış kenger veya gayreme aslında fast food yemeklerine çok benziyor. Kürtler kengerleri kızartarak ekmek veya pilavla servis ediyorlar.
Kenger dikenli yaprakları ve kalın sapları ile kerevizi andıran bir yaban bitkisi olarak bahar ve yaz aylarında yeşerir. Kenger daha çok çorbalarda İran'ın bir çeşit sulu yemeklerinden olan horej yemeğinde pişirilir veya çiğ olarak da salatalarda kullanılır. Geleneksel tıpta kenger yaprakları idrar söktürücüdür ve böbrekleri çalıştıran, karaciğerden safra salgınını uyaran ve safra kesesini kasan bitki olarak kullanılır. Bu bitki potasyum kaynağıdır fakat enerjisi azdır. Özü sıcak ve kurudur ve bu yüzden daha çok yoğurt ile tüketilir. Hamile kadınlar, çocuklar ve böbrek veya karaciğer hastalığı olanların kenger yapraklarını tüketmemeleri tavsiye edilir.
Tahran Radyosu.
Şimdi gayreme yemeğinin malzemeleri ve pişirme yönteminden bahsedelim. Bu yöresel yemek için 1 kilo kenger, yarım bardak un, 3 yumurta, yarım bardak süt, 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 1 çay kaşığı kabartma tozu, yeteri miktar tuz, karabiber, kırmızı biber veya isteğe göre frenk kimyonu ve 3 çay kaşığı safran.
Tarifine gelince öncelikle kengerlerin dikenleri ayıklanır ve temizlenir. İstenilen büyüklükte doğranır. Bir kapta un, tuz, karabiber, kırmızı biber, kabartma tozu, frenk kimyonu bir kasede iyice karıştırıyoruz. Diğer bir kapta eritilmiş olan tereyağını, yumurtayı, süt ve demlenmiş safranı alarak homojen hale gelene kadar çırpıyoruz. Ardından un karışımını ekliyor ve kıvama gelene dek karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi kenger parçalarını bu karışıma daldırıp çıkartıyor. Daha önceden ısıtılmış yağda her iki tarafı iyice kızartıyoruz. Yağdan çıkarınca fazla yağını almak için temiz bir kağıt havlu üzerine koyuyoruz. Kızartma işlemi bitince servis tabağına alıyoruz. Afiyet olsun.
Sohbetimizin bu bölümünde sizlere Bicar kentinin geleneksel ekmeklerinden olan barsak tarifinden bahsedeceğiz. Bu geleneksel ekmek Bicar'ın yanı sıra İran'ın diğer bölgelerinde, örneğin Lorestan, Kermanşah, İlam ve Hemedan'da da pişirilir. Aslında Türkiye'de kahvaltı ve akşam çay yanına pişirilen pişiye çok benziyor.
Barsak hazırlamak için 6 bardak beyaz un, 1 yumurta, 1 bardak yağ, 1 bardak ılık su, su bardağının 4'te 3'ü kadar şeker, 1 bardak yoğurt, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çimdik vanilya gerekiyor. Unutmadan hamur için bir de 1 yemek kaşığı yaş maya, 1 çay kaşığı şeker ve yarım bardak ılık suya ihtiyaç vardır.
Barsak ekmeğini yapmak için önce yaş mayayı 1 yemek kaşığı şeker ve yarım bardak su ile uygun bir kasede karıştırıyor ve 5-10 dakika sıcak bir yerde bekletiyoruz. Maya olana kadar unu birkaç kez eleyerek büyük bir kaseye alıyoruz. Tuz, şeker, yumurta, vanilya, yağ, ılık su, yoğurt ve kabaran mayayı unun bulunduğu kaseye alıp iyice karıştırarak hamur haline getiriyoruz. Ardından hamuru çalışma masasının üzerine alıyor ve yoğuruyoruz. Daha sonra hamuru yağladığımız uygun bir kaseye alıyor, üstünü örterek mayanın gelmesini bekliyoruz. Yaklaşık 45 dakika, 1 saat sonra dinlenmiş olan hamurun hacmi 2 katına çıkacaktır. Bu durumda hamuru yine çalışma masasına alır ve havasını almak için biraz yoğururuz. Hazırladığımız hamurdan küçük bezeler hazırlıyor, elimizle hamurlara istediğimiz şekli vererek kızgın yağda kızartıyoruz. Her tarafı kızarınca yine fazla yağını almak için önce temiz bir havlu kağıt üzerine, daha sonra da yemek ve ya servis tabağına alırız. Hepinize afiyet olsun.
Muhterem dinleyiciler, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Benim Müslüman çocuğum.
Muhterem dinleyiciler, Benim Müslüman Çocuğum isimli programımızın 33. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sizlerle yıllar boyunca toplumların doğurganlık ve çocuk sahibi olma sorunlarına karşı denedikleri farklı tutumları ve kazandıkları değerlerden bahsedeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde sizlerle tek çocukluk konusunu, faydaları ve zararları hakkında konuştuk. Fakat bazı ebeveynler çeşitli sebeplerden dolayı bu dünyaya davet ettikleri bebeklerini yaşama hakkından mahrum bırakmaya karar verdiler. İslam'ın da bu konudaki görüşünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Son yıllarda toplumlar birçok değer farklılıklarını, çocuk sahibi olmak ve doğurganlık konularında değişik görüşleri tecrübe etmiştir. Yeni nesil bebek ve çocuğun düzen ve refahı bozan ve masraflı olarak görüyor ve ebeveyn ise duygular açısından kendi isteklerini çocuklarında görmediği için çocuk doğurmaya fazla meyilli değillerdir. Daha az çocuk sahibi olma isteği, kadınların yeni keşiflerde bulunmalarının bir göstergesidir. Örneğin onlar ailelerinin küçük ortamlarından çıkmış, eğitim görmüş, farklı sosyal etkinliklere katılmış, farklı alanlarda faaliyet göstermiş ve elbette ki daha az olan çocuklarına daha iyi anne olmak istemiştir. Aslında kadınlar günümüzde kadınlık kimliklerini evin dışında ve annelikten farklı alanlarda aramaya başlamıştır. Bu yüzden bir toplumda, özellikle sözde modern ve ileri toplumlarda kürtaj gibi bir olay ile karşı karşıya bulunuyoruz.
Kürtaj, fetüsün bir kadının rahminden alınması ile gebeliğin sonlandırılmasıdır. Bu operasyon cerrahi yöntemle veya ilaç alınarak İki yoldan yapılır. Kürtajların çoğu hamileliğin erken döneminde ve daha fetüs olgunlaşmamışken gerçekleşir. Çoğu batı toplumunda kürtaj bir insan hakkı sayılır ve özgürlüğün işaretidir. Öyle ki artık kürtaj bir seçim haline gelmiştir. 20. yüzyılın başında kürtaj karşıtı hareket kadınlara yönelik tehlikeleri nedeniyle birçok batı ülkesinde bu uygulamayı yasaklamayı başardı. Fakat 1950-1960'lı yılların ortalarından feministler kendi itirazlarıyla kürtaj yasalarını değiştirmeye çalıştılar. Yapılan baskılar sonucunda Amerika Yüksek Mahkemesi nihayet 1973 yılında kürtaj yasasını kabul etti.
Thank you.
Ancak insan yaşamına önem veren İslam dininde kürtaj bir suç sayılır ve kimse tıbbi sebep olmaksızın kürtaj yapmaya kalkışamaz. Yaşam ve hayat ilahi bir nimettir ve kimse onu kimseden alma hakkına sahip değildir. İslam'da insan Allah nezdinde özel bir keramete sahiptir. Öyle ki Maide suresinin 32. ayetinde suçsuz bir insanı öldürmenin tüm insanları öldürmek ve bir insanı yaşatmanın tüm insanları yaşatmak anlamında olduğu ifade ediliyor. Bu semavi din açısından Fetüs'e ruh üflendiği andan itibaren bir insandır ve diğer tüm insanlar gibi yaşam ve hayat hakkına sahiptir. Bu yüzden doktorlar ve ebeveynin sebepsiz olarak kürtaj yaptırmaları suç sayılır.
Fetüs ve çenene de diğer insanlar gibi bazı hakları vardır ve en önemlisi ise dünyaya gelmektir. Kendi isteğiyle anne rahmine yerleşmeyen ve anne karnındaki geçici yaşamı kendi iradesiyle olmayan bir canlı. Bu yüzden kimse, hatta ebeveynleri, bu masum insandan yaşama hakkını almak ve onu yok etmek hakkına sahip değiller. Tıpkı doğumdan sonra bebeklerine zarar verememek gibi. Aslında fetüsün şekillenmesiyle birlikte çocuk için sürekli olarak rahatlık sağlamak ve onu büyüyene kadar eğitmek ve beslemek gibi ebeveyne ahlaki bir görev yüklüyor. Tabi İslam açısından ancak hamileliğin devam etmesi durumunda annenin tehlikeye gireceği veya anneye fiziksel veya ruhsal ağır bir hasar verileceği durumunda kürtaj yapılabilir. Tabi ceninde sakatlık veya fetal bir hastalık nedeniyle bir doktor tarafından kürtaj izni verilebilir.
Tahran Radyosu.
Dini talime göre fetüsün birkaç durumu vardır. Bunlardan en önemlisi ruhun cenine üflenmesinden önceki ve sonraki dönemdir. Allah-u Teala cenin durumu hakkında Mü'minun suresinin 13 ve 14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Sonra onu bir nutfe halinde sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra nutfeyi bir alaka olarak yarattık. Alakayı da bir çiğnem et şeklinde yarattık. Ardından bu bir çiğnem eti kemikler olarak yarattık. Ardından da kemiklere et giydirdik. Sonra onu bir başka yaratılışla oluşturduk. Yaratıcıların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir.
Bu ayetler cenenin 5 aşamalı gelişim sürecine nutfe, alaka, mudgatan, izlame ve lahım olarak açıklanıyor. Yani sırasıyla su, embriyo, çiğnem et, kemiklerin şekillenmesi ve cenin kemikleri üzerine etin oluşması. Gerçi söz konusu 5 aşamanın her biri önemli ve şaşırtıcı yönlerle doludur. Fakat en önemlisi 6. aşama, yani bir başka yaratılıştır ve bu da Allah-u Teala'nın yaratılış aşamalarına övmesine sebep oluyor. Yaratıcıların en güzel olan Allah'ın şanı ne yücedir. Birçok müfessire göre bu aşama cenenin insan hayatı bulduğu aşamadır. Ruhun üflendiği cenin anne rahminde hareket edendir ve bu olay da 4. aydan sonra yaşanır.
Kürtajın büyük günahlardan olduğunu daha önce belirttik. Dini rivayetlerde de bu konu üzerine vurgu yapılmıştır. İshak bin Ammar şöyle diyor. Bir gün İmam Rıza aleyhisselama gebe kalmaktan korktuğu için ilaç kullanıp karındakini düşüren kadının hükmü nedir diye sordum. Hazret, müsaade edilmez buyurdu. Bu sadece bir nutfedir deyince imam şöyle buyurdu. Yaratılan ilk şey nutfedir. İmam Rıza aleyhisselam, yaratılış ve insan hayatının nutfenin bağlandığı andan başladığını kastetmiştir. Görüldüğü gibi imam hamile olduğunda emin olmayan hakkında ilaç kullanmasına müsaade edilmez diye buyuruyor. Öyleyse gebe olmasından emin olanın bebeğini düşürmesi haram ve yasaktır.
Amerikan Yüksek Mahkemesi 1973'te kürtaj yasasını onayladığından beri bu ülkede 50 milyondan fazla kürtaj yapıldı. Uzmanlara göre Amerika'da yıllık kürtaj sayısında öldürülen, cenenlerin sayısı Amerika tarihinde yaşanan savaşlarda ölen asker sayısından daha fazladır. Aranan haberlere göre New York kentinde tüm gebeliklerin %41'i kürtajla sonuçlanıyor. Ayrıca araştırmalar, kürtajların %86'sının hamilelik sorunlarından kaçmak ve rahat etmek nedeniyle yapıldığını gösteriyor. Fakat kürtajın uzun yıllar kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını kötü etkileyecek sonuçları olduğu ispatlanmıştır.
Amerika'da kürtaj ile ilgili ulusal istatistikler kendi istekleri ve gönüllü olarak kürtaj yaptıran kadınların %10'unun bu etkilerden acı çektiğini gösteriyor. Finlandiya'da yapılan araştırmalar kasten kürtaj yapan kadınlarda ölüm oranı gayri iradi düşük yapan kadınlara nazaran %102 oranında daha fazladır. Yine Amerika'da Kaliforniya eyaletinde kürtaj yapan ve doğum yapan 173.279 kadın arasında yapılan başka bir araştırmaya göre kürtaj yapan kadınlar arasında ölüm ihtimali %62 kadar daha fazladır. Kadın uzmanlara göre kürtaj yapan kadınlar arasındaki yüksek ölüm oranı onların yaşadığı ruhsal baskı sonucudur.
Bu sebeplerden dolayı şimdi günümüzde Batı dünyası bir yol ayrımının başında bulunuyor. Batı dünyası ya sonucu kadınlarda istem dışı hamilelik ve kürtaj olan cinsel devrimden vazgeçmeli ve bir kez daha yasal evliliklere yaymak ve aile eksenli toplum ve değerlerine özen göstermeli veya yaşanan cinsel lüavallilik nedeniyle kürtajla ilgili büyük sorunlara şahit olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Programlarımızı www.farsude.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehj-ül Belâğa öğütleri. Nehj-ül Belâğa'da yer alan Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hikmetli sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizelerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam 39. hikmetli sözünde farzların konumuna değinerek şöyle buyuruyor. Nafileler farzlara zarar verirse onlarla Allah'a yakınlaşılamaz. Bir Müslüman ancak İslam'ın hayat veren tüm inanç ve hükümlerine inandı ve onları en doğru şekilde yerine getirdiği takdirde kendi dininin meziyetlerinden yararlanabilir ve daha iyi bir yaşama sahip olabilir. Hiç şüphesiz İslam dini kendi izleyenlerinden en az beklentisi haramları terk etmek ve nafilelere yerini getirmektir. Farz veya vacip Allah'ın emretti ve yerine getirildiğinde sevap yazılarak ödüllerle mükafatlandırılan, yapılmayınca da cezalandırılacağı amellerdir. Fakat müstahap veya nafile ise kelime anlamında sevilen ve iyi olandır ve fıkıh tabirinde Müslümanlar tarafından yapılması sevilen ve ödüllendirilen fakat yapılmaması halinde de bir cezası olmayandır. Müstahap veya nafile Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Üstelik onları yerine getirmeyen veya getiremeyenler Allah tarafından sorgulanmazlar. Bu yüzden farzlar ve müstahaplar arasındaki fark ve üstünlük ise farzlar yani vaciplerdendir. Zira sadece kutsal şeriatın belirlediği müstesna durumlarda onları terk etmekte hiçbir gerekçe ve bahane söz konusu olamaz. Şimdi eğer bir kişi doğru bir programla her ikisi yapılabilirse hiç şüphesiz büyük tevfiklere ulaşır. Fakat eğer her ikisinin yapma imkanı yoksa sadece farzlar ve vacipleri yerine getirmekte yetinmelidir. Örneğin eğer zaman sadece vacip ve farz namazları kılmak için yeterlidir ve önce nafile sabah namazı kılınırsa, sabah namazı kaza oluyorsa veya bazı rükünlerin layıkıyla yerine getirilmesini engelliyorsa, nafile namaz kılınmamalıdır. Veya eğer birileri borçlu ise, hayır işleri, infak ve muhtaçlara yardım işleriyle uğraşamaz. Bunun sebebi de çok açıktır. Farzlar ve vacipler terk edilirse, insanlara ciddi zararlar verecek görev ve yükümlülükleri vardır. Fakat müstahaplar böyle değildir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise, eğer müstahaplar insanların farzları önemsenmemesi ve onları terk etmesine sebep olacaksa, müstahaplar da kendi özelliğini kaybetmesi ve insanın Sübhan Allah'a yakınlaşmasına sebep olamamasıdır. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu hikmetli sözünde nafileler farzlara zarar verirse onlarla Allah'a yakınlaşılamaz buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bir başka hadiste de şöyle belirtiliyor. Eğer müstahaplarla uğraşmak farzları yerine getirmeye engel olursa kazandığın fazilet zayi ettiğin farzın günahı ile asla eşit değildir. Bu konunun önemi nedeniyle Allah Resulü en takvalı insanların ilahi farzları yerine getirenler olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın farz kıldıklarını yerine getirirse ve en iyi insanlardandır. Muhterem dinleyiciler, Necrübelâ'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini size kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ukrayna krizinin Amerika'nın mafya rejiminin ürünü olduğuna vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Büyükelçiliği'nin çabalarıyla Ukrayna'da yaşayan çok sayıda İranlı çatışma bölgesinden tahliye edildi, dedi. Rus ordusu Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentine girdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki televizyon kulesi vuruldu, 5 kişi yaşamını yitirdi. Zelenski, Putin ile müzakereye hazır olduğunu duyurdu. Moskova, Fransız yetkililerin Rusya'ya yönelik tehdit edici sözleri konusunda Paris'i uyardı. Avrupa Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda düzenlenen olağanüstü oturumda Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek veren karar tasarısını kabul etti. Rusya, 12 diplomatın Amerika'dan sınır dışı edilmesine misillemede bulunacağız açıklamasında bulundu. Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile görüştü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.